Merhabalar sevgili dostum. Bugüne kadar birçok arkadaşımız mesaj attı. Ya kendi hikayenden bahseder misin? Özellikle kariyer noktasında neler yaptın? Bu noktaya nasıl geldin? Birçok insan beni çok başarılı görüyor ama ben herhalde kendime yaptığım en büyük zulümlerden bir tanesi kendimi hiçbir zaman başarılı görmüyorum. Sadece şunu diyebilirim, çaba gösteriyorum ama çok başarılı görmesem de şunu net olarak söyleyebilirim. Bugüne kadar kurduğum hayallerin büyük bir kısmına ulaştım. Ama şöyle bir şey var. Kurduğun hayallere ulaşınca o orada bitmiyor. Yeni hayaller, yeni projeler durmadan gelmeye devam ediyor ve durmadan düşünmeye, hareket etmeye devam ediyorum. Bugüne kadar bu hayallerime nasıl ulaştım, neler yaptım? Belki yaptığım şeyler sana ilham olacaktır. Senin de kendi içinde bulunduğun durumdan hayallerine ulaşma noktasına giderken fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Neler yaptım bugüne kadar? Büyük bir kısmınız benim Ankaralı olduğumu biliyordur zaten. Ankara'da doğdum. Ankara'da ilkokul, ortaokul ve liseyi okudum. Liseyi düz lisede okudum. Hazırlığı yoktu. Birçok talihsizlikler sebebiyle, onu belki başka bir zaman paylaşırım, düz lisede okumak zorunda kaldım ama gerçekten öğretmenlerimizden çok memnundum. Ben bu noktaya gelene kadar ortaokul sonunda cerrah olmak istedim, subay olmak istedim, mimar olmak istedim, karikatürist olmak istedim. Birçok şeyi aslında hayal olarak kendime benimsedim diyebilirim. Hatta karikatür çizdiğim dönem yerel bir gazeteye karikatür çiziyorum. Orada benimle röportaj yapmışlardı. Hala bir yerlerde duruyordur ama bulabileceğimi zannetmiyorum. O kadar karışık ki o kömürlük kısmında. Geleceğin mimarıyla röportaj diye. Yani o zaman mimar olmayı çok istiyormuşum. Sonrasında ama ben okumayı çok erken yaşlardan bu yana çok seviyordum. Ortaokulun başından itibaren düzenli olarak edebiyat, roman, klasikler, dünya veya Türk klasikleri hepsini okumuştum. Bu arada psikolojiyle, felsefeyle ilgili kitaplar da çok okuyorum. Doğan Angelou okuyorum. Bir şekilde kişisel gelişimle, NLP ile ilgili kitaplar okuyorum. Sonrasında Sophie'nin Dünyası vardı mesela, beni çok etkilemişti. Felsefeyi kısa kısa anlatan bir roman kahramanı üzerinden. Böyle okurken dedim ki ya psikoloji bana uygun. Çok güzel bir meslek. Araştırdım, okudum, konuştum. Bir sürü insan bana ne dedi biliyor musun? Ben hayallerimden tutkuyla bahsedince manyak mısın sen ya? Deli doktorum olacaksın. Birçok insan bunu duyduğu zaman hayal kırıklığına uğrar ama ben hiç vazgeçmedim. Sonrasında üniversite sınavına girdim ama kafamda iki tane şey var. Karikatürist de olmak istiyorum bu arada. Leman'ın, Penguen'in amatör köşelerinde karikatürlerim çıkıyor. İstanbul'da olmalıyım, İstanbul Üniversitesi'nde olmalıyım, psikoloji okumalıyım. Ama etrafımdaki herkes, en başta annem babam buna karşı çıkıyor. Neyse, dershanedeki hocaları ayarladım ben. Çok iyiydi ilişkilerimiz. Hocam dedim, eve gelip hani bir şekilde söylememiz lazım. Bu çocuk psikoloji okumalı. Ve çok güzel bir plan yaptık. Benim puanım hem hukuk fakültesine yetiyor. O zaman Gazi Hukuk, İstanbul Hukuk, Marmara Hukuk yetiyor. Hem de Hacettepe, Ankara Üniversitesi psikoloji bölümlerine puanım yetiyor. Babam Ankara'daki psikoloji bölümlerine puanımın yettiğini bilse beni kesinlikle İstanbul'a göndermezdi. Ya da mesela hukuk fakültelerine puanımın yettiğini duysa onun en büyük ideallerinden, heveslerinden birisi çocuğunun hakim savcı olması. Ve bizim plan tıkır tıkır işlemeye başladı. Dershaneden 3 tane hoca geldi. Dediler ki çay içeceğiz, Beyhan hakkında bir görüşme yapacağız. Oturuyoruz salonda. Babam camın ağzında oturuyor. Hocalar dedi ki, böyle surat 5 karış, sanki bir cenaze varmış gibi eliyle oynuyor bir hocam. Dedi Beyhan dedi, puan dedi sadece dedi İstanbul Üniversitesi psikolojiye yetiyor. Çok düşük puanı. Babam da hiç anlamaz o işlerden. Sonra öğrendi. Evin ilk çocuğu benim. Babam böyle derin bir iç nefesi çekti. Sonrasında çayından bir yudum aldı ve gökyüzüne baktı. Dedi ki, kapasitesi bu kadarsa ne yapalım, göndereceğiz, biz de okutacağız. Boynumuzun borcu dedi. Ama o an belki acımasızlık yapmış gibi görünsem de sonrasında zaten 6 ay 1 sene sonra ben İstanbul'a gittikten sonra ben İstanbul Üniversitesi'ne gittim. O da öğrendi durumu. Aslında diğer yerlere puanımın yettiğini. Bugün şunu söylüyor bana. İyi ki diyor, senin istediğin yeri sen diretmişsin, istemişsin. İyi ki benim dediğimi yapmamışsın diye. Sonrasında ben İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittiğim zaman iki tane burs alıyorum. O zaman başbakanlık bursu var, kredi var, öğrenim kredisi. Ve aldığım ilk bursla beraber ne yaptım biliyor musun? Sirkeci Hayyan Pasajı'na gittim. Oradan kendime bir fotoğraf makinesi aldım. Nikon FM10. Ve bir sürü film aldım. O filmlerle beraber geziyorum, tozuyorum. İstanbul'un gezmediğim yeri kalmadı. Ve o kadar iyi geldi ki, düşünsene 17 yaşına kadar Ankara'dasın. Şehir dışına daha önce sadece bir kere İstanbul'a gitmişsin. Öyle çok zengin bir hayatımız da yok. Babam taksi şoförü. dört kardeşiz. Yani İstanbullulardan çok ben İstanbul'u gezdim, gördüm diyebilirim. Kaç kutu film bitirdim. Ve bu bana o kadar iyi geldi ki, yani düşünsene, sıkışmış bir noktadan, bir kafesin içinden çıkıp dünya şehri olan İstanbul'un her köşesini geziyorsun. Ve o anda ben okumayı çok sevdiğimi söylemiştim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehrini okuyorum. İstanbul'la ilgili kısımlara bakıyorum. Ya da Huzur'u okuyorum. Ya da Oğuz Atay'ın bir kitabını okuyorum. Ya da herhangi bir Murat Belge'nin İstanbul Gezi Rehberini okuyorum. Gezerken onun anlatıldığı yerde onu okuyorum. O kadar ya, anlatamam öyle bir hazzı. 18 yaşındayım ve böyle şeylerle yapıyorum, böyle şeylerle uğraşıyorum. Bana o kadar iyi gelmişti ki sanki dünyayı geziyormuşum gibi. Belki de dünyayı gezen bir kısım insan benim aldığım hazzı, benim öğrendiğim şeyleri öğrenmemiş olabilir. Bir yerleri geziyor olmak aynı zamanda başka insanlarla tanışmak için de fırsatlar oluşturuyor. Ve ben Ankara'da sadece etrafımda, belki de küçük bir mahallede birbirimize benzeyen insanlarla karşılaşırken, İstanbul gibi uluslararası bir şehirde daha önce böyle insanların var olduğuna bile tahmin etmediğim insan tipleriyle karşılaştım. İlk başta yadırgadığım garip geldi ama sonrasında her değişik kültür yapıdaki insanla tanıştıkça geliştiğimi ve ön yargılarımın kırıldığını, esnediğimi hissettim. Yani o geziyor olmak. Tek başıma yaptım bu arada. Taktım fotoğraf makinesini boynuma. Gittim tek başına. Tek başına bir şeyleri yapıyor olmak da beni hem zorladı, hem bir şekilde tanışmak, gitmek, konuşmak, hepsi zorladı ve beni aslında bugünkü girişkenlik diyebilirim. Yani kendini anlatma noktasına getirdi diyebilirim. Çok fazla insanı takip ediyordum. O zaman tabii Instagram, Facebook yok, sosyal medya yok. Ama kitaplar, mizah dergileri, dergiler, edebiyat dergileri, gazetedeki köşe yazarları, bir sürü insana hayranım. Mustafa Kutlu vardır mesela, yazar. Çok severim. Dücane Cündeoğlu vardır, felsefeci. Bir yandan Murat Belge vardır. Uzun zamandır ortalarda görünmüyor ama böyle hayata dair güzel yazıları olan, aynı zamanda bir çevirmen, İstanbul Gezi Rehberi diye bir kitabı vardı. Çok severim. Ya ve bu insanlara ben hayranım. İstanbul'da olunca bir şekilde, İstanbul'da bir sürü kültür sanat etkinliği vardı. Hepsiyle tanışmanın bir yolunu buldum. Yani ben birisinin fikrine, bana katkısına inanıyorsam, o insanla bir, en azından direkt olarak tanışmasam da, bir etkinliğinde bir soru sordum. Bir şekilde onların fikirlerine şahitlik ettim. Yani hayran olduğun, bu hayranlık ama şey değil, yani gidip bir şarkıcıya hayran olmak değil. Ya da gidip abi fotoğraf çektirmek değil. Hiçbiriyle de fotoğrafım yoktur bu arada. Sadece onlarla bir 10 dakika, 15 dakika hayata dair bir hasbihal edip onların fikirlerini almak, geri bildirimlerini almak bana çok değerli geliyordu. Bütün bunlar devam ederken durmadan geziyorum. Haftada o zaman 3,5 gün dersimiz var. Sıkıştırılmış. Bütün dersler 3,5 güne sıkıştırılmış. Kalan günler 1,5 gün hafta içi, 2 gün hafta sonu, bir 3,5 günde bana kalıyor. Ve ben deli gibi geziyorum. Bir oradayım, bir buradayım ve şöyle bir şey var. Gidiyorum Karaköy'de bir vakıf görüyorum, bir dernek görüyorum. İçinde sosyal, yardımlaşma, bir şekilde diyelim ki ekonomik vesaire, psikoloji uzaktan yakından bir temas olan herhangi bir yer varsa, gidiyordum benim burada yapabileceğim bir iş var. Var mı? Ben stajyer olabilirim, çay taşıyabilirim, getir götürünüzü yapabilirim. Önemli olan sizinle tanışayım, bu projelerde yer alayım. Ve ben o kadar çok yerde staj yaptım ki, o kadar çok yerde gönüllü olarak görev aldım ki, ve bunun sayesinde ilk defa uçağa bindim. Bunun sayesinde yabancı insanlarla tanıştım, beraber farklı şehirlere etkinliklerde yer aldım. Bunun sayesinde hiç hayatta tanımak ya da aynı yemek ortamda yemek yemeyi düşünemediğim, hayal edemediğim insanlarla oturdum, onlardan gölge öğrendim, onlardan hayata dair dersler öğrendim. Yani bir stajlar, iki gönüllülükler, görev almalar. Hepsi bana inanılmaz şeyler kattı. Düşünüyorum, sonradan tam net sayı olmasa da 12-13 tane yerde üniversite döneminde staj yaptım. Ve bu aslında şöyle bir şey geliyor. Benim bugün olduğum noktada bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Egemen kültürde şöyle bir şey var. Senin bir hayalin olacak. Diyeceksin ki ben şunu yapacağım. Tutkun diye aslında denemeden keşfettiğim bir şey. Şimdi tamam, ben psikolog olmak istedim ama psikolojinin birçok alt alanı var. Çocukla çalışmak var, şirketlerde çalışmak var, danışan görmek var, sosyal psikoloji var, deneysel psikoloji var. Ben neredeyse birçok alanda staj yaparak deneye yanıla tutkumu keşfettim. Ama sadece bir mevzuyu kendime hedef koyup hiç kendimi denemesem, belki de tutkum diye kendime belirlediğim şey bana uygun olmayan bir şey olacaktı. Ve dediğim gibi, gidip oralarda bir şeyler yaptığım zaman stajlar, yarın bir gün onları görmeyecek bile olsam inanılmaz rahatlıyorum. Kendimi ifade etmek noktasında, farklı ortamlar noktasında ne kadar çok yer görürsen o kadar iyi olacak yani. 4 yıl o kadar çabuk geçti ki anlatamam sana. Fotoğraf çekmek, etkinliklerde yer almak, seminerlere gitmek, stajlar yapmak, okul ortamı çok zevkli zaten. Hocalarımız da Sibel Erkonaç vardı, emekli oldu şimdi bizim profesör doktor. Onun özel grubu vardı, seminerlere girerdik. O kadar keyifli geliyordu ki bana, ya dedim bu hayat bitmesin. Ama eninde sonunda o 4 yıl bitti ve zamanında ben üniversiteyi bitirdim. Bitirir bitirmez sanki arkamdan atlı kovalıyor. Niye hemen dönüyorsan çok pişmanım mesela okulu uzatmadığıma. Bir sene daha uzatsaydım hem ortalamamı biraz daha yükseltirdim hem de İstanbul'un tadını çıkartırdım. Keyfe keder yaşayıp gidebilirdim ama ben bir sorumluluk, gereksiz bir sorumluluk haliyle Ankara'ya döndüm. Yaklaşık 2 hafta içerisinde 7-8 tane iş yeriyle görüştüm. Hemen işe başlayacağım. Rehabilitasyon merkezi bunlar. Çünkü dedim ki ilk başta buradan başlamak istiyorum. 7-8 yerde örnek veriyorum. Bir yer bana 1000 lira maaş teklif etti. Bir yer 1500 lira. Ortalama en düşük maaş veren yer aynı zamanda en kurumsal görünen yerdi. Ve ben dedim ki hangisini seçeceğim? Neredeyse en yüksek maaş verenle benim o kurumsal dediğim yer arasında %50'ye yakın bir fark vardı. Ve ben şöyle bir dedim. Ben nasıl olsa para kazanırım. Şu an para önemli değil. Hani babam destek olur, annemlerle beraber yaşıyorum. Hiç önemli değil. Ben dedim işi öğrenmem lazım. İşi öğrenmem lazım. Kurumsal yeri tercih ettim. Az maaşlı olan yeri. Ve o kadar şey öğrendim ki orada. Aslında bir rehabilitasyon merkezi deyip geçmemek lazım. Beraber çalıştığımız psikologlar, diğer hocalar ve gerçekten saygı gördüğümü hissettim. Öbür taraf daha amatördü. Sana kısa vadede para verip belki de işi gerçekten önemsemeyen insanların olduğu bir yerdi. Bugün geriye dönüp baktığım zaman bana en çok kazandıran şeylerden birisi de bir şey öğrenmeyi para kazanmanın önüne almak. Yolun başındayken şurası çok daha fazla veriyor demektense nerede neyi öğrenebilirim, bana ne katabilir, bana nasıl referanslar verebilir dediğim yerleri tercih ettim hep. Bu diğer noktalarda da öyle oldu. Sonra TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne atandım KPSS ile ve inanılmaz boş bir hayat. 7 ay orada çalıştım, Lost'u bitirdim, Breaking Bad'i bitirdim, takım elbise giydiğim tek iş hayatımda orası benim ve hiçbir iş yok. Çoğu insan der ki lan Allah nasıl yere düştük. Burada bir ömür boyu geçirebilirim. Ya 1-2 ay ben de öyle hissettim. Ne güzelmiş dedim çalışmak vesaire. 3. aydan sonra içime afakanlar basmaya başladı. Ya dedim Beyhan böyle ömür mü geçer? Sen heveslisin, okuyorsun, kendini geliştirmek istiyorsun. Ben buradan istifa etmeliyim dedim. Ve oradaki aldığım maaştan daha az olarak Sağlık Bakanlığı'na, o zaman yeni bir atama daha vardı, istifa ettim. Öbür tarafa geçtim ve çok daha ağır koşullarda çalışmaya başladım. Yani o anda bana konforlu gelen yerin aldatmacasına, tembelliğe çeken kısmına kendimi bırakmadım. Burada şöyle bir durum var. Bir konfora çok uzun süre maruz kaldığın zaman onu bırakman zamanla beraber çok zorlaşır. Mesela ben şöyle derim. Bir insan 5-10 yıl sonra memuriyette ya da çok rahat bir yerden 5-10 yıl boyunca ayrılmadığı zaman kolay kolay ayrılamaz. Ben o yüzden hemen hissettiğim anda dedim ki ben buradan gitmeliyim. Bu da benim doğru verdiğim kararlardan birisiydi. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda bir hastanede çalıştım ve mesleğime dair öğrendiğim şeylerin %80'ini orada öğrendim diyebilirim. Her Türk genci gibi memuriyet benim de hayatımın bir kısmı oldu. Ama şu an düşünüyorum keşke hiç memuriyet olmasaydı. Evet olabilirdi. Başka alanlarda da kendimi geliştirebilirdim. Çünkü memuriyete kendini hapsediyor olmak, hayallerinin sadece memuriyetten ibaret olması bence çok zayıf bir şey. Hayat hakikaten memuriyetten daha fazlası. Neyse ben girdim. Yaklaşık 9 sene boyunca Sağlık Bakanlığı'nda o hastanede çalıştım. Ama bir noktadan sonra öğreneceğimi öğrendim. Duramıyorum ben yerimde. Ben bir şey yapmak istiyorum. Bir proje. Diğer psikolog arkadaşlar diyor ki Beyhan kaş göz. Toplantıdayız kaş göz yapıyorlar. Uyandırmaya ne gerek var? Niye rahatımızı bozuyorsun? Şunu yapalım. Eğitim yapalım. Toplantı yapalım. Kaşlar hep böyle diğer arkadaşların. Kitap okuyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki psikologlar değil. Yani ne uğraşıyorsun boş işlerle? Ya da bir projeyle ya da dışarıda bir şeyler yapmak istiyorum. Şöyle şunu yapalım bunu yapalım. Ya saçma sapan işlerle uğraşıyorsun. Mesela ben YouTube videoları çekerken bir sürü insan saçma sapan işlerle uğraştığımı söyledi. Hatta o arkadaşların bir kısmı sonrasında dedi ki işte şu kadar para vereyim kanalına konuk olayım. Ya ben dedim öyle işler yapmıyorum. Yani o insanlar o noktaya gelmiş oldu. Ve bir günün birinde dedim ki ben buradan ayrılmam lazım. Ayrılmam lazım. Ama birden de her şeyi yakıp yıkacak şeyim yok. Çünkü benim oradan başka bir gelirim yok. Şimdi bu çok önemli. Bir şeylere karar vermeden önce, büyük adımlar atmadan önce kontrollü risk dediğimiz bir şey var. Onu yapmamız gerekiyor. Ben de bir memurun 5 yıldan sonra bir ücretsiz izin hakkı var. Ve bir ücretsiz izin aldım. Kendi şansımı dışarıda denemek istedim. Ve dedim ki evet yapabiliyorum. 6 ay 7 ay sonra istifa etmeye karar verdim. Herkes etrafımdaki insanlar ne dedi bana? Aynen psikoloji seçme sürecinde olduğu gibi. Sakın devlet memurluğu bırakılır mı? Sakın sakın sakın. Bıraktım. Babam dedi ki sakın bırakma. SGK'sız, emekli sandığım. Şimdi diyor ki Beyhan diyor ya iyi ki beni dinlemişsin de bırakmışsın. Yani orada da kontrollü risk alarak o konfor alanına sıkışmayıp dışarıda bir şeyler yapmaya başladım. Bu da beni en çok ileri taşıyan noktalardan bir tanesi. Ve geriye dönüp baktığım zaman bu fotoğraf çekme mevzusunun bugün şu an seninle karşı karşıya olmamıza çok büyük etkisi var. Ve dedim ki duramıyorum ben. Evde makinem var, dijital makinem var, video çekebiliyorum. Neden bunu yapmayayım ki? İşte bunu da yaparak ve şunu net olarak söyleyebilirim. Ben YouTube'dan para kazanıyorum. Asla yalan söylemiyorum. 1,5-2 yıldır kazanıyorum. Ama yolun başındayken hiç para aklımın ucundan bile geçmiyor. Sadece ya ben anlatmayı seviyorum. İhtiyacı olan insanlara ulaşabilirim. Yani faydayı amaçladım. Yine para kazanmayı değil. Ama şunu gözlemliyorum. Hayatındaki tek amacı para kazanmak olan insanlardan şu an daha çok para kazanıyorum. Ve bu vesileyle şu an bir sürü insanla yolum kesişiyor. Hiç ummadığım yerlerde insanların beni tanıdığı, tanıması haliyle karşılaşıyorum. Bu hayallerimin hepsine ulaşmış oldum. Bir de bazı insanlar etrafında genelde kendisiyle eşit ya da kendisinden düşük olanlarla takılmayı sever. Çünkü kendi eksiklikleriyle yüzleşmek istemez. Ben Ankara'da yaşamama rağmen İstanbul'a gittiğimde her seferinde mail atarım, ilham aldığım, okuduğum, tanışmak istediğim insanlarla buluşuyorum. Hala bunu yapıyorum. Otururuz bir yerde bir kahvecide 2-3 saat sohbet ederiz. Ve ben onun lafını bölmem, dinlerim böyle ne öğrenebilirim bu insanlardan diye. Bu insanlar başarılı insanlar, bu insanlar kendini geliştirmiş insanlar. Elbette dostane anlamda bir şekilde kendini geliştirmesine bakmadan görüştüğüm insanlar da vardır ama bu benim en sevdiğim şeylerden birisidir. İlham alacağım insanlarla kendi eksikliklerimi fark ederim. Onlardan öğrenmeye çalışırım. Bir de şu var, her zaman heves kırıcılar olacaktır. Şunu yapma, başaramazsın, edemezsin. Ben şöyle yapıyorum. Bir sürü insandan fikir alıyorum. Şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, sen ne dersin diye. Ve en sonunda elimi tam kalbimin, gönlümün üstüne koyuyorum. Ben ne istiyorum? Ve çoğu insanın karşı çıkmasına rağmen yine de gönlümün istediği şeyleri yapmışımdır. İstifalar, kendi işimi kurmak, YouTube işi. Sen de dediğim gibi ben kendimi başarılı görmüyorum ama hayallerime ulaşma yolunda izlediğim yolun, taktiğin işe yaradığını düşünüyorum. Sen de hayallerine ulaşmak istiyorsan birazcık kendini zorlamak, heves kırıcılara aldanmamak zorundasın. Yoksa bir şekilde istediğin yere ulaşamayacaksın ve ulaşamadığın her hayal içinde ukde olarak kalacak. Benim hikayem şimdilik bu kadar. Daha anlatacak bir sürü anekdot, bir sürü anı vardır ama seninle paylaşmak istediklerim şimdilik bu kadardı. Olur da vaktim olursa sadece bu video özel belki soruları cevaplayabilirim. Dediğim gibi vaktimin olmasına bağlı. Merak ettiğin şeyler varsa videonun altında sorabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.